Ayrım 18.
Büyük toprak sahiplerinin tarım ürünlerinin devletçe satın alınması ve bunun giderek ağırlaşan vergilerle karşılanması, varlık vergisi sayesinde azınlıkların elindeki mülkün ve sermayenin yerli mülk sahibi sınıflara aktarılması, burjuvazinin palazlanmasını sağlamıştır. Dönemin özelliğini daha açık olarak belirtmek için birkaç örnek vermek yeterlidir. İlginç olan bir olgu, savaş yıllarında dış politika ile dış ticaret arasındaki ilişkidir. Savaş sırasında milli şefin iki emperyalist kamp arasında bir denge politikası uygulayarak tarafsız kalması, devletin uyguladığı politika sonucu Türk hakim sınıflarının iyice palazlanmalarına hizmet etmiştir. Türkiye'nin bunalım döneminde iyice gerilemiş bulunan dış ticaret ilişkilerinin Almanya ile girişilen ilişkilerle yeniden canlanması karşısında İngiltere ve ABD'nin Türk ihraç mallarını yüksek fiyatlardan satın almasına neden olmuştur. Bu da yerli mülk sahibi sınıfların aşırı kârlar elde etmelerine yaramıştır. Bir bakıma Türkiye, tarafsızlığı bir koz ya da şantaj unsuru olarak kullanıyordu. Bu durum dış ticaret dengesinde hatırı sayılır bir iyileşme yarattı. 1939 yılında ihracat değer olarak ithalattan %7 daha fazla gerçekleşti. Bu oran 1945'te %74 gibi bir seviyeye yükseldi. Burada gözden kaçırılmaması gereken olgu, ihracat gelirlerindeki artışın üretim artışına dayanmamasıdır. Tersine 1934-38 yıllarındaki kişi başına yılda ortalama 414 kilogram tahıl düşerken bu oran 1941-45 yılları için 342 kilograma düşmüştür. Bunun anlamı bir yandan ülkede kıtlık ve yoksulluk hüküm sürerken ve ağırlığını artırırken diğer yandan da uygulanan devlet politikası sayesinde büyük toprak sahiplerinin ve ticaret burjuvazisinin aşırı kârlar elde etmesidir. Fakat bu politika sadece dış ticaret alanında uygulanan bir politika da değildir. İç ticarette de benzer bir politika izlenmiştir. Ortalama gelirlerin düştüğü bir ortamda yüksek fiyatlarla büyük toprak sahiplerinin mallarının satın almasında olduğu gibi. Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla yapılan bu alımlar malların fiyatlarını yükselterek giderek yoksullaşan kitlelerin ulaşamayacağı düzeylere çıkarmıştı. Öte yandan daha önce de değinilen toprak ağlarına yönelik sübvansiyonun işçi ve emekçi kesimlerden alınan ek vergilerle karşılanması da bu politikanın öteki yüzüdür. Aynı şekilde sanayici ve tüccarların ticareti düzenleme ve vurgunculukla mücadele kararnamesi aracılığıyla aşırı kârlar elde etmesi sağlanmıştır. Bu kararname bir dizi aracı kesimin ürünlerin maliyetinin %10-20'si oranında kâr edebilmesine olanak veriyordu. Mal tüketiciye ulaştığında fiyatı %50 oranında artmış oluyordu. Devletçilik ve savaş yıllarında uygulanan politikaların sonuçları 10 Eylül 1946 tarihli Akşam gazetesinde çarpıcı bir şekilde sergileniyor. Gazete savaş yıllarında Türkiye'de 2000 milyoner ailenin doğduğunu bildiriyordu. Keza İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası bülteni savaş yıllarında tüccarların %300 ila %1000 oranında kar ettiklerini açıklamaktaydı. Böylece 23 yıl sonra Mustafa Kemal'in rüyası gerçek oluyordu. Artık ülkede birçok milyonerler hatta milyarderler yetiştirilmişti. Ama bir de madalyonun öteki yüzü vardı. 2000 milyonerin yetiştiği ortalama kar oranlarının %300 ila %1000 oranında gerçekleştiği yıllarda dolaysız üreticilerin manzarası farklıydı. Fiyatların 4 kat arttığı 1938-46 aralığında baskı aşırı çalışma ortamında işçi ücretleri hemen hemen sabit kalmış, keza kır kesiminde mülksüzleşme ve yoksullaşma genel bir eğitim halini almıştı. Yoksul köylüler Hititlerden kalan üretim teknikleriyle toprakları işlemeye devam ediyorlardı. Gerçekleştirilen pek çok inkılaptan da pek haberleri yok gibiydi. 1946 yılında köylü nüfusun yaklaşık yarısı topraksız ya da çok küçük toprak parçalarını ekip biçer durumundaydı. Savaş gerekçesiyle ambarlar ve silolarda tahıl stokları büyürken, ekmeğin karneyle dağıtıldığı, insanların açlıktan öldüğü bir ortamda ve Bonapartist rejim altında asalak burjuvazi artık iyice palazlanmış, Bonapartist rejim misyonunu gerçekleştirmişti. 10. Bölüm. Sınıfsız, imtiyazsız, halkçı bir diktatörlük. Kavramların eksik olduğu yerlere sözcükler tam zamanında yetişir. Goethe, Faust. Milli mücadele yıllarından başlayarak halkçılık kavramının değişik dönemlerde farklı amaçlar için ama her seferinde bir manipülasyon aracı olarak kullanıldığı görülüyor. Bu bölümde başta Mustafa Kemal olmak üzere Kemalistlerin halkçılık kavramını nasıl bir araç olarak kullanmak istediklerini tartışacağız. Böylece Bonapartist rejimin niteliğiyle ilgili olarak yaratılmış yanılsamalardan biri olan halkçılığın gerçekten ne anlamına geldiğini göstermeyi deneyeceğiz. Milli mücadelede Mustafa Kemal, halkçılık kavramını, meclis içindeki ve dışındaki muhalefeti, özellikle de ittihatçıların radikal kanadını etkisizleştirmek için kullanıyordu. 1930'lu yıllardaysa halkçılık, kitlelerin iktidardan kaçışını ve hoşnutsuzluğunu ödünlemek ve kitleleri denetim altında tutmak amacıyla yeniden gündeme getirilmiştir. Kemalistlerin halkçılığı ile ilgili olarak K. Karpat, halk için hükümet teorisi hakikatte yerini hükümet için halk prensibine bırakmıştı, diyor. M. Hepper de halkçılık hükümetin halk tarafından değil, halk için olduğu görüşünün kuramsal çerçevesini oluşturuyordu diye yazıyor. Mustafa Kemal Nutuk'ta Yeşil Ordu çevresinde kümelenen sol muhalefeti tasfiye etmek amacıyla bir halkçılık programı oluşturduğunu söylüyor. Gizli dernek üzerinde incelemelerde bulundum. Bu derneğin zararlı bir biçim ve nitelik aldığı inancına vardım. Hemen kapatılmasını düşündüm, diyor. Milli mücadelede emekçi kitlelerden yana bir eğilimin ortaya çıkması Mustafa Kemal'e büyük bir tehlike olarak görünüyor. Yeşil Ordu ve Halk Zümresi muhalefetlerini ortadan kaldırmak için 13 Eylül 1920'de kendi halkçı programını açıklıyor. Mustafa Kemal siyasal yaşamının hiçbir döneminde halkçılık kavramından halk yararına bir yönetim anlamamıştır. Ona göre halkçılık padişahın, Osmanlı Sultanı'nın siyasal iktidarına son vermektir. Emekçi sınıfların Mustafa Kemal'in ebedi şef olarak ülkenin kaderini elinde tuttuğu dönemdeki siyasal etkinliği padişahlık döneminden daha fazla değildi. Öte yandan 19. yüzyılın başından beri hiçbir Osmanlı Sultanı Mustafa Kemal kadar sınırsız yetkilere sahip olmamıştı. Sonradan anayasaya dönüşecek olan halkçılık programının 6. maddesinde hakimiyet bila kaydü şart milletindir. Usulü idare halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir, deniyor. Dikkat edilirse burada söz edilen iktidarın artık sultanın olmayacağıdır. Mustafa Kemal aynı yılın Eylül ayında Ali Fuat Paşa'ya mecliste sonradan meydana çıkan halk zümresi bizim tanıdığımız arkadaşlardır. Bunlar memlekette bir toplumsal devrimin kısmen olsun gerekli olduğunu inananlardır. Bu girişimin tehlikelerini kavrayamamaktadırlar. Hükümetten ayrı bir grup yapmaktan vazgeçirmek istedik, mümkün olmadı. Fakat şimdi halkçılık programı altında hükümetçe bir program kabul ettik. Halk zümresi kendiliğinden dağılmış gibidir, diyor. Yukarıdaki ifade Mustafa Kemal'in halkçılıktan ne anladığını ortaya koyuyor. Sol muhalefetin etkisizleştirilmesinde ikinci adım resmi Komünist Partisi'nin kurulmasıdır. Mustafa Kemal, Kli tarafından kurulan bu partide özellikle Çerkez Ethem'in gücünü kırmayı amaçlıyordu. Fakat söz konusu manevralar Çerkez Ethem'i tasfiye için yeterli olmayınca başka manipülasyonlar devreye sokuluyor. Yunanlıların bir keşif harekatı yapıp çekilişi büyük bir zafer gibi gösteriliyor. Gerçekte olmayan şey büyük bir zafer olarak gösteriliyor. Amaç maddi bir güç haline gelen sol hareketi tasfiye etmek. O kadar ileri gidiliyor ki keşif hareketi sonucu kazanılan zaferle İsmet Bey'in sadece Yunan ordusunu yenilgiye uğratmakla kalmadığı, milletin makus talihini yendiği efsanesi de yayılıyor. Bu konuda Y. Küçük şu ilginç değerlendirmeyi yapıyor. Kuvayi Seyyare böylece tarihe karıştı. Kurtuluş Savaşı'nın Burjuva ihtilacileri halkçı ve köylü tohumlar taşıyan bir gezginci kuvveti dağıttılar. Bu hareketin prestijini kolaylıkla dağıtamayacaklarını biliyorlardı. Bu prestiji dağıtmak için Çerkez Ethem ve arkadaşlarının Yunan'la birlik olduğunu söylemek zorundaydılar. Söylediler. Uzun süre inanıldı. Halbuki hiçbir dayanağı yoktu. Dün ve bugün de Çerkez Ethem'in Yunanlılarla birlik olduğuna dair en küçük bir iz bile yok. Resmi Komünist Parti'nin genel sekreteri olarak imza atan Hakkı Behiç tarafından ordu komutanlarına yollanan yazıda, parti resmen kurulmuş olup faaliyetini düzenlediğinden ve eskiden kurulmuş bulunan Yeşil Ordu örgütü dahi partiye dönüştüğünden dolayı artık Bolşevizm, komünizm fikri ve ilkeleri üzerinde hiçbir dernek ya da kuruluş, fotoğraflı kimliği ve yetki belgesi olmaksızın kim olursa olsun hiçbir kişinin faaliyette bulunmasına izin verilmeyecektir, deniliyordu. Osmanlı paşaları ve beyleri Bizans yöntemlerini ne kadar iyi özümlemişler. Hiçbir halkçı yanı olmayan halkçılık programı bütünüyle taktik amaçlar için uydurulmuştu. Yoksul halkın desteğini sağlamak, en azından başlangıçta Sovyetler Birliği'ne şirin görünmek asıl amaçtı. En geniş anlamda halkçılık, halk dışındaki bir seçkinler grubunun halk adına ve yararına bir şeyler yapmak istemesi olarak tanımlanabilir. Halk kitlelerinin kaderini tayin etmesinin, kendileri tarafından değil de onun yerine geçen bir seçkinler grubu tarafından üstlenilmesidir. Seçkinci dünya görüşünün bir yansıması olan halkçılık, emekçi toplum kesimlerine güvensizliğin de bir ifadesidir. Çarlık Rusyası'nda 19. yüzyılın ikinci yarısında sol akımların bir versiyonu olarak ortaya çıkan popülizm, kendi içinde tutarlı bir toplum projesi öneriyordu. Popülizmin önde gelen teorisyenleri Lavrov, Mikhailovski, Tkachev, Vorontsov, Nikolaos Nikolayon, Danielson ve benzeri. Marksizme yabancı değillerdi. Rus popülistleri tüm toplumların zorunlu olarak kapitalist aşamadan geçme zorunluluğu olmadığı, sosyalizme özgün bir geçiş sürecinin mümkün olabileceği görüşünü savunuyorlardı. Popülizmin katkıları Lenin'in bunları ütopikle suçlamasından sonra ilgi odağı olmaktan çıkmıştır. Özellikle 19. yüzyılın son çeyreğinde Rusya'da hızlı bir kapitalistleşme, mülksüzleşme, proleterleşme süreci başlamıştı. Tarım kesiminde derinleşen yoksulluk, toprakların belirli ellerde toplanması, küçük üreticilerin yaşam koşullarının kötüleşmesi, bürokrasinin ve küçük burjuvazinin ortaya çıkması gibi sonuçlar ortaya çıkıyordu. Bir bakıma Rus popülist, Narodni Chestvo, akımı, kapitalist gelişmeden zarar gören emekçi kesimlerin özlemlerini dile getiren bir popülist Marksizmdi. Söz konusu akımın temel tezleri, toplumların tarihsel gelişme çizgisinin farklılığı, çeşitliliği, az gelişmiş tarım toplumlarının kapitalist gelişme aşamasını atlayarak onun yaşadığı olumsuzluklardan sakınabileceği, bu amaçla ekonomik liberalizmin ve kapitalist sanayileşmenin reddi, köylü uygarlığından, obşinadan sosyalizme geçişin mümkün olabileceği, devlet müdahalesiyle geleneksel tarımsal sosyal düzenin canlandırılması, bunun için söz konusu yapıyı güçlendirecek bir kapitalist olmayan, sanayileşme stratejisiyle sınıfsız topluma geçilebileceği ve bunun gibi tezlere dayanıyordu. Popülist kuramcıların Sovyetler Birliği'nde 1917 sonrası gelişmeleri belirli oranda etkilediklerini söylemek mümkündür. Türkiye'deki halkçı akımın Cumhuriyet öncesi dönemde Rus popülizminden esinlendiği kesindir. İttihat ve Terakki iktidarı dönemindeki halkçılıkla Kemalist ve Cumhuriyet dönemi halkçılığı arasında bir süreklilik söz konusu değildi. Aynı şekilde başka yerlerde de Çin ve Hindistan ve bunun gibi Rus popülizminin yankıları olmuştur. 1930 ve 1940'lı yıllarda Latin Amerika'daki popülizm aynı adı taşısa da Rus popülizminden farklı bir içerik ve tarihsel misyona sahipti. Büyük dünya ekonomik kriziyle sarsılan ticari ilişkiler, çevre merkez ilişkilerinde ortaya çıkan kopukluk, içe dönük, ithal, ikameci bir sanayileşme sürecinin koşullarını yaratmıştı. Böylece sanayici kesim, klasik oligarşinin etkinliğinin azaldığı koşullarda kitlelerin tepkisini oligarşiye karşı seferber ederek hem muhalefeti denetim altına alma hem de oligarşiye karşı bir koz olarak kullanma amacı taşıyordu. Latin Amerika popülizminin parolası halk devrim yapmadan biz yapalım şeklinde özetlenebilirdi. Kemalizmin halkçılığı teorik referanslarını Rus popülizmi yerine A. Comte ve E. Durkheim'in pozitivist felsefesinde buluyordu. Söz konusu ideolojiyi Türkiye'ye taşıyan Ziya Gökalp'in görüşlerine dayanıyordu. 1930'lu yıllarda Kemalist halkçılığın Ziya Gökalp'ten esinlendiği inkar edilmiştir. Bu durum kişi kültü üretmenin kural olduğu koşullarda kaçınılmazdı. Yüceltilen kişinin bir teorisyenden etkilenmesi kabul edilir bir şey değildir. Oysa Mustafa Kemal, hissimin babası Namık Kemal, fikrimin babası Ziya Gökalp demişti. Öte yandan diyor Taha Parla, Gökalp'in 1920'deki ölümü ile Atatürk'ün 1938'deki ölümü arasında Gökalp'in hiçbir yapıtı 1928'de resmi yazı haline gelen Latin alfabesine çevrilmemiştir. Bu yöndeki ilk girişim, Türkçülüğün esaslarını 1939'da ırkçı faşist bir milliyetçi grup tarafından gerçekleştirilmiştir. 1944'te de yasaklanmıştır. Kemalist popülizmin, halkçılık, esinlendiği pozitivizm iki temel görüş içeren bir burjuva ideolojisidir. Buna göre toplumsal yaşamda doğal bir uyum vardır. Bunun anlamı toplumda gerçekleşen her şeyin doğal ve normal olduğudur. Epistemolojik açıdan da toplum yasaları doğa yasalarına benzerler. Başka bir deyişle toplumda da doğada olduğu gibi değişmez yasalar geçerlidir. Eğer toplumsal yaşamda doğal bir uyum varsa bunun sonucu olarak toplumsal gelişme insan bilincinden ve bilinçli eyleminden bağımsızdır. İnsanlar bilinçli eylemleriyle toplumsal süreci etkileyemezler. Toplumu dönüştürmeye yönelik çabalar boşunadır ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Ütopik çabalar olmanın ötesine geçemez. Üstelik doğal bir uyum içinde gelişen sürece müdahale onun dengesini bozar. Eğer toplumsal evrim doğal, değişmez yasalara uyuyorsa, insanların da yapabileceği fazla bir şey yoktur. İnsanlara düşen statü quo'yu kabullenmektir. Zaten pozitif kavramda negatifin karşıtı olarak kullanılıyor. Var olanın korunması pozitif, onu dönüştürmeye yönelik çabalarda negatiftir. E. Durkheim, sosyolojik metodun kurallarında kendi yöntemleriyle ilgili olarak şunları yazar. Bizim metodumuzun devrimcilikle bir ilgisi yoktur. Daha da ötede ve bir anlamda temelli tutucudur. Çünkü o, sosyal olayları doğayla bir tutar, özdeş sayar. Bu olgularsa ne kadar eğilir, bükülür ve yumuşak olurlarsa olsunlar, bilinçle, istekle değiştirilemezler. Batı burjuvazisinin ideolojik dayanağını oluşturan bu gerici sosyoloji, bu sahte bilim diyor Cemil Meriç, tek işe yaramış, nesillerin uyanmasını önlemek. Comte ve Durkheim'in okul kitaplarında büyük yer tutması boşuna değildir. İnkılapçı bir rejimin pozitivist bir dünya görüşüne dayanıyor olması, sevimsiz bir manzara oluşturduğu bilindiğinden, Kemalist halkçılığın Ziya Gökalp'le ve onun aracılığıyla pozitivizmle olan secere zinciri inkar edilmiştir. Halkçılıkla ilgili bir tartışmada Ordinarius Profesör Doktor Sadi Irmak, Gökalp'in halkçılıktan anladığı şey milli hakimiyetin halkın elinde olmasıdır. Bu düşünce serbest seçimlerle bir siyasi gücün oluşması ve devletin bir dereceye kadar ekonomiye yön vermesinden kaynaklanmaktadır. Oysa Atatürk'ün düşüncesi çok daha geniş bir zemine ve başka bir esası oturmuştur. Atatürk'ün halkçılığı memleketin vitrin zenginliğini kaldırarak büyük kitleleri maddi ve manevi bakımdan ön plana çıkarmak şeklinde özetlenebilir, diyor. Aynı tartışmada Ordinaryus Profesör Ziya Enver Karal da kendini benzer bir titizlik göstermek zorunda hissediyor. Gökalp başka kitaplardan, başka fikirlerden derlediği bir halkçılıkla karşımıza gelmişti. Oysa Atatürk içinden çıktığı toplumun duygularından, eğilimlerinden, ihtiyaçlarından aldığı kuvvetle halkçılığı şekillendirmiştir. A. Comte da pozitif felsefe derslerinde görüşlerini şöyle özetliyor. Pozitivizm, doğası gereği boyun eğme güdüsünü geliştirerek kamu düzenini güçlendirmeye yöneliktir. Gerçek bir boyun eğme, karşı gelinmez kötülüklere sürekli katlanmaysa bir ödünlenme olmadan sağlanamaz. Bu ancak söz konusu kötülüklerin doğal yasaların gereği olduğu kafalara yerleştirilerek sağlanabilir. Hangi konuda olursa olsun, önüne geçilmez politik kötülükler karşısında böyle bir işlevi olsa olsa pozitivist felsefe yüklenebilir. Dürkheim'in sosyolojik kuramında toplumsal olayları doğa modelleriyle özdeşleştirme söz konusudur. Dürkheim toplumdaki işlevleri canlı bir organizmada, örneğin hayvandaki organların işlevleri gibi gerekli ve zorunlu sayar. Ona göre toplum, hayvanda olduğu gibi hepsinin özel rolleri olan çeşitli organlar sistemidir. Bazı organlar özel konuma sahiptir. Bu onlara ayrıcalıklı olma hakkını verir. Dürkheim bunun doğal, zorunlu ve işlevsel olduğunu ileri sürüyor. Ona göre bu durum herhangi dışsal bir nedenden değil, tamamıyla söz konusu organın oynadığı rolden ileri gelir. Buradan giderek Dürkheim sosyal darwinci bir görüşe varıyor. Bir canlıda, herhangi bir hayvanda her organ ancak kendi gücü ve onuruna yaraşır besin talebinde bulunabilir. Aynı şey toplum içinde geçerlidir. Buradaki anlam açıktır. Toplumda ayrıcalıklı durumda olanlar bu konumların işlevlerinin sonucu olarak ayrıcalıklı olmaları gerekenlerdir. Canlıdaki organsal işlev nasıl canlı organizma bütünlüğünde zorunluysa aynı şey toplum için de geçerlidir. Toplumsal ayrıcalıklar ve eşitsizlikler yapay bir durum olmadığı gibi yapay yöntemlerle de değiştirilemez. Toplumun farklı sosyal sınıfları arasında bir uyum vardır. Ziya Gökalp 1918'deki bir yazıda solidarist, dayanışmacı, görüşü şöyle ifade ediyor. Bir cemiyette terzi kunduracısız, kunduracı terzisiz, fırıncı kasapsız, kasap fırıncısız, şair filozofsuz, filozof şairsiz, doktor avukatsız, avukat doktorsuz kalmayı hiçbir zaman isteyemez. Bütün içtimai meslekler birbirine lazım ve melzumudur. O halde sınıflar kalkıp da onların yerinde meslek zümreleri kuvvetli bir surete teşekkül edince, içtimai darwinizm iflas ederek cemiyet içinde dahili sulh hüküm sürmeye başlar. Ziya Gökalp'e göre halkçılığın gayesi, tabaka ve sınıf farklarını kaldırarak cemiyetin birbirinden farklı zümrelerini, yalnız iş bölümünün doğurduğu meslek zümrelerine hasretmektir. Yani halkçılık felsefesini bir düsturda icmal eder. Sınıf yok, meslek var, 1918. Görüldüğü gibi Ziya Gökalp, toplumu uzlaşmaz çelişkilere sahip sınıflardan değil, birbirine gereksinme duyan ve birbirini tamamlayan mesleklerden oluşmuş sayıyor. Ayrıca bu uygulamanın batıdaki gibi sınıflaşmaları da engelleyici bir rol olacağını inanıyor. Halkçılık ayrıcı zümreler yerine cemiyetin fertlerini birbirine sıkı rabıtalarla birleştiren meslek zümrelerinin kaim olmasına çalışıyor. Çünkü cemiyet içtimai bir uzviyete benzetilirse bu uzviyetin birer hayati vazife ifa eden hakiki unsurları ancak meslek zümreleri olabilir. Bundan dolayıdır ki cemiyetler tekamül ettikçe iş bölümü ve ihtisas müesseleri gittikçe derinleşiyor ve mesleki teşkilatlar gittikçe daha sıkı bir tesanüt, daha büyük bir ehemmiyet kazanıyor. Mustafa Kemal Yunanlıların ülkeden atılmasından sonra tek parti iktidarına ideolojik bir destek sağlamak ve ideolojik düzeyde muhalefetin gereksiz olduğunu kanıtlamak için halkçılık görüşünü ortaya atmıştı. Ona göre halkçılık toplumsal bir proje olmaktan çok siyasi bir manevra aracıdır. 30 Ocak 1923'te bence bizim milletimiz yek diğerinden çok farklı menafi takip edecek bu itibarla yek diğeriyle mücadele halinde buluna gelen muhtelif sınıfa malik değildir. Mevcut sınıflar yek diğerinin lazım ve melzumu mahiyetindedir, diyor. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal Dürkheim sosyolojisinin tipik bir sözcüsü gibi konuşuyor. 13 Ocak 1923'te verdiği bir demeçte ben öyle bir fırka teşkilini tasavvur ediyorum ki bu fırka milletin bütün sınıfının refah ve saadetini temine matuf bir programa malik olsun, diyor. Türkiye'de sınıfların bulunmadığını, meslekler bulunduğunu söylüyor. Binaenaleyh muhtelif meslekler erbabının menfaatleri yek diğeriyle imtizaç halinde olduğundan onları sınıflara ayırmak imkanı yoktur ve umumi heyetiyle hepsi halktan ibarettir, diyor. Aralarında uzlaşmaz çelişkilerin bulunduğu sınıfların olmadığı yerde siyasi partilere de yer yoktur. Türkiye sınıfsız bir toplumdur. Sınıfsız topluma da bir tek siyasal parti yeter. 1920'li yıllarda Türkiye'de sınıfların olmadığını söylemek, bilim dışı olmanın yanında ülkede yaşayanların ilkel, barbar olduğu anlamına gelir. Türkiye'de sosyal sınıfların yok olduğunu öne sürmek, Türkiye'nin barbarlık çağında yaşadığını söylemektir. Oysa 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında Anadolu bir yana, dünyada sınıfsal ayrışmanın olmadığı emperyalizmin etki alanına girmeyen bir yer bulmak zordu. Hüseyin Avni Şan da daha 1863'te Batı kapitalizmiyle çıkar ortaklığı bulunan komprador bir sınıfın ortaya çıktığını yazıyor. Bu suretle Avrupa sermayeciliğinin ajanları ve mürtekip devlet adamlarından karma tekelci bir sınıf meydana gelmişti. Bu sınıf sermayesini emlak üzerine kapatan yeni bir rantiye sınıfıdır. İstanbul semtlerinde han, apartman ve sayfiyelerdeki köşk adları sınıfın canlı bir tanığıdır. Osmanlı toplumu sınıflıydı. Cumhuriyete geçişte sınıfların ortadan kalktığını açıklamakta zorluk çekeceklerdi. Ama Mustafa Kemal sınıfların olmadığını ilan edince sorun çözümlendi. Türkiye'de sınıfların bulunmadığını söylemek nasıl anlamsızsa, emek ve sermaye arasında çıkar ortaklığının bulunduğuna ilişkin görüşler de aynı derecede anlamsızdır. Marx, Ücretli Emek ve Sermaye adlı broşüründe sermayenin çıkarlarıyla işçilerin çıkarlarının bir ve aynı çıkarlar olduğunu söylemek, sermaye ile ücretli emeğin bir ve aynı ilişkinin iki yanı olduklarını söylemektir. Yalnızca biri ötekinin sonucudur. Tıpkı tefeci ile borç alanın karşılık olarak birbirini yaratmaları gibi. Ücretli işçi, ücretli işçi olarak kaldıkça yazgısı sermayeye bağlıdır. İşçi ile kapitalist arasındaki o kadar övünülen çıkar ortaklığı işte budur, diyor. Ücretli işçi ile sermaye sahibi kapitalist arasındaki çıkar ortaklığı bir yana, çıkarları tam karşı sınıflar söz konusudur. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal ve çevresinde halkçılık kavramı taktik bir amaçla kullanılıyordu. Bunun böyle olduğunu 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi göstermiştir. Bu kongrede milli bir burjuva sınıfı yaratmaya dönük kararlar alınmıştır. Mustafa Kemal'in fırkası da milletin bütün sınıfının refah ve saadetini temine matuf bir program yerine kongrede alınan ve emekçi sınıfların ezilmesine yönelik politikanın bir aracı haline gelecekti. Sabiha Sertel, bir gün Türk Ocağı binasında yapılan bir toplantıda diyor, Anayasa Komisyonu'nda üye olan Ağaoğlu Ahmet Bey'e sınıfsız toplumdan ne anladıklarını sordum. Cevap verdi. Onu ben de anlamadım. Türk milleti bir bütündür. Ama içinde sınıflar vardır. Sınıfsız bir toplum ancak sosyalist rejimde olur. Oysa biz sosyalist bir anayasa yapmıyoruz. Bizim hazırladığımız tasarı özel mülkiyetin korunması, serbest rekabet, ticaret serbestliği esaslarına dayanıyor. Mustafa Kemal bundan sonra halkçılık kavramına fazla rağbet etmeyecektir. İki yazarın dediği gibi Mustafa Kemal'in artık ne geniş halk yığınlarının desteğine ne de Sovyetler Birliği'nin yardımına ihtiyacı vardır. İktidarını meşrulaştırmış ve kararlı hale getirmiştir. Mustafa Kemal 8 Şubat 1923'te Balıkesir'de yaptığı konuşmada Türk toplumunu sınıfsız bir toplum, proleter bir ulus gibi göstererek sınıfsal farklılaşmaların ve sınıfsal karşıtlıkların olmadığını anlatmaya çalışıyor. Güya bizim memleketimizde de ayrı ayrı sınıflar varmış gibi tesis eden siyasi fırkalar yüzünden şahit olduğumuz neticeler malumdur. Halbuki halk fırkası dediğimiz zaman bunun içinde bir kısım değil bütün millet dahildir. Bir defa halkımızı gözden geçirelim. Biliyorsunuz ki memleketimiz çiftçi memleketidir. O halde milletimizin eskeriyeti azamisi çiftçi ve çobandır. Bu böylece olunca buna karşı büyük arazi ve çiftlik sahipleri var idi hatır olur. Bizde büyük araziye kaç kişi maliktir? Bu arazinin miktarı nedir?